Kim öğretti? Yorgun, emekli bir öğretmen markette kasaya doğru ilerliyordu. Sol bacağı ağrıyor, yüksek tansiyon ve bulantı için alması gereken ilaçlarını alıp almadığını düşünüyordu. İçinden, "İyi ki yıllar önce emekli olmuşum," diye geçirdi. Öğretmenlik yapacak enerjim hiç kalmamış. Kasanın önünde sıraya girmek üzereyken, önünde ilerleyen dört çocuklu ve karnı burnunda hamile eşiyle birlikte genç bir adam gördü. Öğretmen genç adamın boynundaki dövmeyi fark etti. "Hapse girmiş olmalı," diye geçirdi içinden. Bir yandan da onu incelemeye devam ediyordu. Beyaz tişörtü, usturaya vurulmuş başı ve bol bir pantolonu vardı. Ayakkabıları ise öyle herkesin giyeceği tarzda bir ayakkabı değildi. "Bu serseri kılıklı adam kesinlikle bir çete üyesidir," diye düşündü. "Şu sokak aralarında haraç kesenlerden." Yaşlı öğretmen sırasını ona vermenin iyi olacağını düşündü. Böyle tiplerin sağa solu belli olmazdı. "Buyur delikanlı, senin acelen var gibi." Genç adam, "Hayır, siz geçin lütfen," diye karşılık verdi. Öğretmenin teklifini kabul etmedi. Yaşlı öğretmen, "Ama siz çok kalabalıksınız," dedi. Genç adam ise, "Ama yaşlılara saygı göstermeliyiz," diye karşılık verdi ve eğilip eliyle selam verir gibi öğretmene yol verdi. Yaşlı öğretmen sıraya girerken gülümsüyordu. Sonra genç adamın bu nezaketinden cesaret alıp, "Size bu değerleri kim öğretti?" diye sordu. "Siz, Bayan Simpson, 3. sınıftayken siz öğrettiniz," diye cevap verdi genç adam. Paul Carrer. Terbiye aynı ama. Eski zamanlardan birinde bir sultan oğlunu eğitip terbiye olsun diye bir öğretmenin yanına gönderdi. Çocuğu öğretmene emanet ederken de şöyle tembihledi. "Çocuk benim değil, senindir. Kendi evlatlarını nasıl terbiye ediyorsan, bunu da öyle terbiye et." Öğretmen birkaç sene sultanın çocuğunu terbiye etmek için uğraştı. Fakat çocuk anlatırım anlatırım anlamaz, kaynatırım kaynatırım kaynamaz misali ne bir eğitim aldı ne de bir şey öğrenebildi. Halbuki o öğretmenin kendi çocukları ve başka talebeleri fevkalade güzel bir eğitim almışlar, hikmetli bilgilerden de çok şey öğrenmişlerdi. Bir gün sultan çıka geldi. Bir kendi çocuğunun haline baktı, bir de diğer çocukların haline. Sonra da öğretmene bir güzel çıkıştı. "Sözünde durmadın. Oğlumu kendi çocukların gibi yetiştirmedin." Öğretmen ise sultana şöyle cevap verdi. "Sultanımın da bildiği gibi verdiğimiz eğitim ve terbiye aynıdır ama çocukların kabiliyetleri farklıdır." Sadi. Buluşma günü. Bir lisenin eski mezunlarının buluştuğu günde bazı eski öğrenciler kürsüde okula dair hatıralarını anlatıyorlardı. 20 yıl önce mezun olmuş öğrencilerden biri 2. sınıftaki sanat öğretmeninden bahsetti. Üniversiteye gitmeye onun teşvikiyle karar verdiğini ve şimdi iyi bir üniversite profesörü olduğunu, hayatından da memnun olduğunu söyledi. Günün ilerleyen saatlerinde sanat öğretmeniyle eski öğrencisi uzun yıllar sonra birbirini bulmayı başardılar. "Öğrettiklerim hakkında söylediklerim için teşekkür ederim," dedi sanat öğretmeni. "Benim çok güzel bir gün geçirmemi sağladın." "Rica ederim," diye cevap verdi öğrencisi. "Teşekkür etmek benim boynumun borcu. Çünkü siz günümü değil, bütün bir hayatımı güzelleştirdiniz." Besim Bey'in kuşları. Sanırım 1954 yılıydı. Bir zemheri ikindisinde resim öğretmenim Besim Yazıcı ile birlikteydik. Okuldan çıkmış iki arkadaş gibi delikli çınara doğru yürüyorduk. O az konuşurdu. Ben ise daha az. Zaten hocamla anlaşmak için konuşmaya lüzum yoktu. Denizli'nin tozu, horozu ve ayazı ünlüdür. Ama o kış ayaz üstün geldi. Besim Hoca 1.90'lık boyu ve hatırlı endamıyla kara ve ayaza bakmadan önden gidiyordu. Yetişmekte güçlük çekiyordum bir ara. "Hocam," dedim. "Bu telaşınız niye? Allah korusun, düşüp bir yerinizi kırabilirsiniz. Acele işiniz mi var?" "Kuşlar," dedi. "Ne kuşu hocam?" "Kanaryalarım. Kim bilir nasıl bekliyorlar beni." "Ha, sahi Gürbüz. Kuşlarımı görmek istemez misin?" Ayaz, buz ve tipi ile kuşlar arasında bir ilgi kuramadığım için azıcık şaşırdım. İsterim hocam, diyebildim. Çeyrek saat sonra hocanın evindeydik. Önce bahçe kapısından girip ahşap bir merdiven çıktık. Bir odaya dalar dalmaz kuş cıvıltıları etrafımızı sarıverdi. 100-150 kadar kuş başucumuzda, omuz hizamızda dönmeye başladı. Besim hoca kızmış gibi yaptı. Yavaş olun bakayım, yaramaz keratalar. Baksanıza, bir misafir getirdim. Koskoca Denizli'de dedikodu mu çıksın istiyorsunuz yoksa? Şimdi Gürbüz kalkıp ortalığı velveleye verse, Besim hocanın kuşları amma da yaramazmış dese iyi mi olur? Oturun bakayım uslu uslu. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir sürü kuş yuvalarına çekiliverdi. Hayretler içindeydim. Ortada usul usul yanan bir soba. Dört duvarda iri yapraklı çiçeklerden görünmüyor. Çiçekler ve yapraklar arasında küçük kıl yuvalar. Ötede iri iri bir termometre. Sıcaklığın hep aynı kalması lazım. Yoksa hemen hastalanır bunlar. Evimi gezmek ister misin? İsterim efendim. Evi üç odadan ibaret. Bir gözü tıklım tıklım yağlı boya resim. Adım atacak yer yok. 3-5 tanesi birlikte bakıyoruz. Renkler harikulade. Elimde olsa hepsine bakacağım. İşte burası da kaldığım, kendimle dertleştiğim oda. Bir küçük, basit karyola, bir seccade ve duvarda ufacık yağlı boya tablo. Hepsi bu kadar. Hocam, namaz kıldığınızı bilmiyordum. Kimse bilmez. Üçüncü oda kuşların, gene kanaryalarla birlikteyiz. Taburelere çöküyoruz. Cıvıltı yok. Bu kanaryaları kendim ürettim. 4 yılda bu kadar oldu. Hepsini seviyorum. Ama bir tanesi var ki beni daha çok seviyor. İşaret parmağını uzattı. Köşeden, yapraklar arasından bir kanarya çıka geldi. Üzerimizde şöyle bir dolanıp Besim Hoca'nın parmağına kondu. Karşılıklı konuşmaya başladılar. Garip bir diyalogun içindeydim. Öğrenci aklım ve çok bilmiş halimle tebessüm ediyordum ki hocaya yakalandım. Gülme Gürbüz, dedi. Hocamın göz pınarları dolu doluydu. Gözündeki yaşların yanaklarına akmaması için göz kapaklarını uzun süre yummadı. Ama sonunda gözyaşları galip gelip tıpır tıpır aktılar. Bak çocuğum, bu kuş yapayalnız. Diğerleriyle yakınlık ve arkadaşlık kuramıyor. 3 ay önce yumurtadan çıkarken bir bacağı koptu. Her akşamüstü beni sabırla bekler. Kimseye diyemediklerini bana fısıldar. Tek dostu benim. O da benim gibi yapayalnız. Anlamıştım. Tebessüm eden dudaklarım ve deli dolu aklımdan utanıp başımı eğdim. Yalnızlığın derinliği ve derinliğin yankılar uyandıran haşmetli dünyasında lüzumsuz bir damla gibiydim. Buhar olup uçasım geldi. Resim yap evladım. Çok resim yap. Hayvanları ve kuşları sev. Onları sevmeyen insanları sevemez. Beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Söylemediklerinizi bile duyuyorum. Güzel. İşte sen de bu yüzden misafirimsin. Bilmiyorum ne kadar zaman geçiyor. Bir dakikanın aylara, ayların dakikalara sığabileceğini o sıra fark ediyorum. Aman hocam, ben mimar olmak istiyorum. İyi ama gene de resim yapmayı ihmal etme. Besim Hoca ile fırsat buldukça görüşüyorum. Besim Hoca'yı ve kendimi daha iyi tanır hale geliyorum. Lise bitiyor. İstanbul'a üniversite imtihanlarına gideceğim. Elini öpmek ve hoşça kalın demek için evine uğruyor, dualarını isteyerek ayrılıyorum. İstanbul, imtihanlar. Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümüne 2700 akranın başvurmuş. 35 kişi alınacak. Olacak iş değil ama kazanıyorum. Artık yüksek mimarlık öğrencisiyim. Aradan 2 yıl geçmiş. İstanbul boz kesiyor. Okul dönüşü Beyazıt'tayım. Tipiden zor yürüyebiliyorum. Kaldığım öğrenci yurdu Veznecilerde. Rüzgarın ıslıkları adeta buz tutmuş. Her adımda kırbaç gibi suratıma iniyor. Ahşap öğrenci yurdu şu an sokaktan farklı değildir, biliyorum. Ama ayak bu, oraya doğru koşuyor. Denizli'nin zemheresi sanki İstanbul'a taşınmış. Kendimi kapıdan içeri daratıyorum. Donmuş ellerime bir mektup tutuşturuyorlar. Denizli'den bir arkadaşım göndermiş. Neden sonra açıyorum zarfı, okumaya başlıyorum. Son satırlarında dışarıda bıraktığımı sandığım İstanbul bedenime doluyor. Daha fazla okuyamıyorum. Yanımdaki oda arkadaşım kaldığım yerden mektuba devam ediyor. İşte böyle kardeşim. Besim Hoca seccade üzerinde vefat etmişti. Alnı secdedeydi. Fakat garibime giden bir şey vardı. Kanaryanın biri eli üstüne konmuş, ötüp duruyordu. Gürbüz Azak. Bölüm 3. İnce Hesaplar. Yükseksen Günün Hesabı. Oldukça zor ve çok önemli bir sınava hazırlanan öğrencilerden biri, her gün yığınla matematik problemi çözmekten o kadar bıkmıştı ki, dershane öğretmeninin yanına gidip, "Lütfen, bugün, sadece bugün, yani sadece bir tek gün bana izin verin de matematik problemleriyle uğraşmadığım bir günüm olsun." Tecrübeli öğretmen, öğrencisinin bu ısrarlı isteğine karşılık, "Demek benden bir gün izin istiyorsun, öyle mi?" diye sordu. "Acaba sen benden ne istediğinin gerçekten farkında mısın? İstersen gel, istediğin şey üzerinde biraz düşünelim. Bak şimdi, sınava 180 gün var. Hafta içi her gün 8 saat okulun var. Bu 60 gün ediyor. 180 günden bu 60'ı çıkarırsan geriye 120 günün kalır. Her gün 1 saatin yemek molalarında geçiyor. Bu da 180 gün içinde 800 gün eder. Onu da düş, geriye 112 günün kalır. Hafta sonları dershaneye geliyor ve 5 saat orada bulunuyorsun. Bu da toplam eder 11 gün. Çıkar 112 günden, kaldı sana 101 gün. Günde ortalama 8 saat uyuyorsun. Bu da eder 60 gün. Kalan 101'den bunu da çıkarırsan, sana sınava hazırlanmak için 41 gün kalır. Hafta içi etütlere 3 saat katılıyorsun. Bu da eder 3 gün. 41-3, 38. Her gün yollarda eve gidiş geliş için 2 saatin gidiyor. Bu da eder 15 gün. Çıkar 38'den, geriye kalır 23 gün. Zaten bu süre içinde en az 3 gün hastalık iznin olacak. Kaldı 20 gün. Sınava kadar 7 gün bayram izni kullanacaksın. Kaldı mı sana 13 gün? Şubat tatilinin bir haftasını dershaneye gelerek geçirecek. Geriye kalan 7 gün izin olarak kullanacaksın. Kaldı 6 gün. Her gün yarım saat çay ve sohbet molası veriyorsun. Bu da eder 4 gün. Çıkar 6'dan 4'ü, kalır geriye 2 gün. Günde en az 8 dakika ya aynaya ya da vitrin camlarına bakıyorsundur. Bu da 180 gün içinde 1 gün demektir. Düş 2'den, sınava çalışman için kalır sana 1 gün. Ve sen o 1 günü de tatil için benden istiyorsun. Söyler misin? Sen ne zaman ders çalışacaksın? 1 ve sıfırlar. Bir profesör, öğrencilerin gürültüsüyle uğuldayan sınıfın kapısından içeri girdi. Hocalarının içeriye girdiğini gören öğrenciler bir anda sustular. Profesör, gözlüklerin üzerinden öğrencilerini tek tek gözden geçirdi. Sonra eline tebeşiri alarak tahtaya kocaman bir rakamı yazdı. Ardından da sınıfa dönerek, "Bu kişiliktir," dedi. "Hayatta sahip olabileceğiniz en kıymetli şey." Sonra o kocaman bir rakamının yanına bir sıfır koyuverdi ve "Bu başarıdır," dedi. "Başarı gördüğünüz gibi biri 10 yapar." Sonra tahtaya bir sıfır daha ilave eden profesör, "Bu da tecrübedir," dedi. "Gördüğünüz gibi 10 tecrübe ile 100 oldu." Daha sonra profesör kendisini merak ve ilgiyle izleyen öğrencilerin dikkat kesilmiş bakışları altında kara tahtaya ard arda sıfırlar yazmaya başladı. "Bu disiplindir. Bu yetenektir. Bu sevgidir. Bu çalışkanlıktır. Bu paradır. Bu zekadır." Eklenen her sıfırdan sonra tahtadaki sayı katlanarak artıyordu. 100, 1000, 10.000, 100.000. Sonunda profesör tebeşiri bir kenara bırakıp tahta silgisini eline alarak en başta yazdığı bir rakamını sildi. Geriye ise bir sürü sıfır kaldı. Profesör öğrencilerine dönerek, "Size en başta ne demiştim?" dedi. "Bu bir kişiliktir ve hayatta sahip olduğunuz en önemli şeydir. Gördüğünüz gibi o olmadı mı gerisi hiçbir değer ifade etmez. Okul da böyledir. Hayatın kendisi de." Sınava kaç gün var? Biraz yaramaz, biraz da tembel iki lise öğrencisi kendi aralarında konuşuyorlarken, "Matematik sınavı ne zaman?" diye sordu bir tanesi. Bir hafta daha var, dedi öteki. Oho, daha çok varmış. Rahat rahat çalışırız, diye cevap verdi soruyu soran. Onların bu konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri olan bir öğretmen yanlarına gelerek. Demek matematik sınavına tam bir hafta var, öyle mi? Diye sordu. Evet hocam, diye cevap verdi çocuklar. Peki siz günde en fazla kaç saat ders çalışabilirsiniz? Diye sordu öğretmen. En fazla 2 saat, dedi biri. Eh ancak, diyerek onu tasdik etti diğeri. Bu durumda, dedi öğretmen, matematik sınavına çalışmak için bir haftanız değil, sadece 14 saatiniz var. Paylaşma. Bir gün Konfüçyüs öğrencilerinden birine dedi ki, bende bir yumurta var, sende de bir yumurta var. Eğer sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta, bende de bir yumurta olur. Sende bir bilgi var, bende de bir bilgi var. Şayet ben sana bir bilgi verirsem, sen de bana bir bilgi verirsen, sende 2 bilgi, bende de 2 bilgi olur. Bütçe. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han, devletin bütçesi üzerine bir toplantı yapmak üzere vezirlerini toplamıştı. Toplantının bir yerinde Sultan Fatih, eğitim giderleri için ayırmayı düşündüğü rakamı söyleyince, başta maliyeden sorumlu vezir olmak üzere tüm üzera bu rakamın çokluğundan dolayı şaşırdı. Sultana itiraz etseler olmayacak, etmeseler olmayacak. Vezirler bir süre hiç konuşmadan Sultan Fatih'i dinlemişlerdi. Ancak sultan onların rahatsızlığını fark etmekte gecikmedi. Maliyeden sorumlu olan vezirine, bu bütçe meselesini asıl sizin konuşmanız gerekir. Neden hiç kelam etmezsiniz ki? Dedi. Vezir, sultanımın anlattıklarından istifade ediyorum, diye cevap verdi. Sultan Fatih, herhalde eğitim için ayırmayı düşündüğüm bütçeyi biraz fazla buldun, dedi. Fatih'in işi açığa vurmasıyla rahat bir nefes alan vezir, evet padişahım, memleketimizin bu kadar önemli meselesi, bin bir türlü derdi varken bu rakam bana biraz fazla geldi. Eğer eğitime bu miktarı ayırırsak diğerlerinden kısmamız icap eder, dedi. Sultan Fatih ise kendinden gayet emin bir şekilde vezirlerine niçin eğitime bu kadar çok bütçe ayırdığını şöyle izah etti. Bakın, alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamber vekili ve mirasçısı olmak kolay şey değildir. Bunun için çok fire veriyor bu meslek. Her meslek fire verir ama eğitim yuvaları daha fazla verir. Diğer meslekleri şuna benzetirim. Kirli suya siyah, gri ya da kahverengi bir kumaşı batırın. Kuruduktan sonra da bunu üzerinize giyin. Rengini göstermez. Fakat beyaz bir tübenti alın, değil kirli suya batırmak üzerinden sinek geçse hemen fark edersiniz. Diğer mesleklere nazaran bilginlerin yolu, mesleği böyledir. Şimdi soruyorum. Eğitimini üstlendiğiniz her 100 öğrenciden en az 5 tanesi bile bu okullardan insanlara faydalı olacak şekilde yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yetişiyor padişahım. Öyleyse o 5 kişinin hatırı için biz de bu 95 öğrencinin eğitim masraflarını üstleneceğiz. O 100'ün içinden hangileri o 5 kişinin arasına girecek, bunu önceden bilemeyiz ki. Bebeğin kilosu. Tıp fakültesinde sıradan bir gündü. Profesör peşine öğrencilerini takmış, yeni doğan bebeklerin bulunduğu bölüme gidiyordu. İçeriye girdiklerinde hemşirelerden birinin kucağında dünyaya henüz gözlerini açmış mini mini bir bebek avazı çıktığı kadar bağırıp ağlamaktaydı. Profesör hemşireye bebeği yanlarına getirmelerini söyledi. Sonra öğrencilerine dönüp, "Hanginiz bir bakışta bu yaramazın kilosunu söyleyebilir?" diye sordu. Öğrencilerden biri dışında hepsi şu kiloyla şu kilo arasında bir şeydir diye tahminlerde bulundular. Profesör sessiz kalan öğrencisine sordu. Sen ne diyorsun? 3 kilo 800 gram gelir hocam, diye cevap verdi öğrenci. Profesör hemşireye, tart bakalım bebeği, dedi. Hemşire bebeği tarttı ve bebek tam olarak 3 kilo 800 gram geldi. Herkes öğrencinin nasıl böyle kesin bir tahmin yapabildiğine çok şaştı. Söyle bakalım, bebeğin kilosunu nasıl bilebildin, diye sordu profesör. Öğrenci, hocam, diye cevap verdi. Ben Amatör balıkçıyım da. Bölüm 4. Dersimiz Hayat Bilgisi. Gülümseyen Kız. Tina her zaman gülümserdi. Onun yaşında bir genç kız için gülümsemenin olağanüstü bir yanı yoktu elbette. Ama Tina'nın bu kadar güler yüzlü olması herkesi şaşırtıyordu. Çünkü Tina bir beyin rahatsızlığı yüzünden bedeninin büyük bir kısmını kontrol edemez durumdaydı. Konuşma güçlüğü çekiyor, yürüteç ile ancak yürüyebiliyor ve belli belirsiz vakitlerde tüm bedenini kasılıp kalıyordu. Konuşma güçlüğü çektiği için pek kimse onunla arkadaş olmak, konuşup sohbet etmek istemiyordu. Bunun en büyük nedeni Tina ile nasıl iletişim kuracaklarını bilemiyor olmalarıydı. Belki de yanlış bir şey söyleyerek onu kırmaktan, incitmekten korkuyorlardı. Ama Tina, okul koridorlarında ağır ağır gezinirken herkese gülümser ve merhaba derdi. Diğerleriyle arasında iletişimi sağlayan tek şey bu sımsıcak gülümseme ile sunulan merhaba idi. Bir gün öğretmenleri ödev olarak 3 kıtalık bir şiiri ezberlemelerini söyledi. Öğretmen öğrencilerinin büyük bir kısmının bu şiiri ezberleyemeyeceğini bildiği için ezberleyenlere sadece 10 puan verecekti. Kimse 10 puan için kendini sıkıntıya sokup bu şiiri ezberlemez diye düşünüyordu. Bir ara gözü Tina'ya takıldı. Yüzünde her zamanki tatlı tebessümü göremedi. Tina endişeliydi. Duyduğu endişenin büyüklüğü yüzünden anlaşılıyordu. Tina sıkma canını, alt tarafı 10 puan diye iç geçirdi öğretmen. Ezberlerin okunacağı gün gelip çattığında öğretmen haklı çıkmıştı. Kimse şiiri doğru düzgün okuyamıyordu. Hiçbiri o 3 kıtayı ezberlememişti. Öğretmenin ayağa kaldırdığı çocuklar 3-5 kekeledikten sonra "Özür dilerim öğretmenim." diyerek yerine oturuyorlardı. Öğretmen her ne kadar sonucun böyle olacağını tahmin ediyorsa da ciddiye alınmamasına sıkılmıştı. Biraz önce sıkkınlığından biraz da şaka olsun diye. "Demek 10 puan için bu şiiri ezberlemeye değmez dediniz öyle mi? Şu andan itibaren şiiri okurken kekeleyenler ceza olarak ördek gibi sınıfın içinde yürüyecekler." dedi. Ancak sözünü bitirir bitirmez Tina ile göz göze geldi. Söylediklerinden çok pişman olan öğretmen Tina'nın geçen günden daha da endişeli olduğunu üzülerek gördü. Üstelik sıra Tina'daydı. Öğretmen istemeye istemeye Tina'nın adını okudu. "Keşke şu ceza işini hiç açmayaydım." diye düşünüyordu. Pişman olmuştu. Tina yürüteçinin yardımıyla tahtanın önüne kadar çıktı. İlk kıtayı hiç takılmadan okudu. Ancak ikinci kıtaya geçince takılıverdi. O anda yürüteçlerini bırakıp kendini yere attı ve ördek yürüyüşü yapmaya başladı. Öğretmen onu bu halde görünce tarifsiz üzüldü ve çok korktu. "Tina şaka yapmıştım. Haydi kalk ayağa," dedi. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışsa da sesi titriyordu. Tina ayağa kalktı. Yürütecine tutunarak şiirin kalan kısmını da okudu. Koca sınıfta onun gibi okuyabilen sadece birkaç kişi çıkmıştı. "Aferin Tina," dedi öğretmen. "10 puanı hak ettin." Tina yavaş yavaş yerine doğru gidip sırasına oturduğunda yanındaki arkadaşı, "Tina, sen neden ördek yürüyüşü yapmaya kalktın ki? 10 puan için değer mi?" diye sordu. Tina. "Çünkü," dedi, "ben de sizin gibi olmak istiyorum. Yani normal biri gibi." Tina'nın cevabını duyan bir başka arkadaşı ise, "Ama Tina, bizler normal değiliz ki. Hepimiz sorunlu çocuklarız. Başımız hiç dertten kurtulmaz," dedi. Tina yüzünde o her zamanki tatlı gülümsemeyle, "Biliyorum ama," dedi. O gün sadece 10 puan almamıştı. Arkadaşlarının sevgisini de kazanmıştı. Üstelik diğer çocuklar Tina ile dost olma cesaretini o gün içlerinde hissetmişlerdi. Tom Kraus. Herkesin Hakkı. İsviçre'de bir ilkokul öğrencisi her sabah okula gittiği yolun üzerine bir bahçe duvarından sarkmış olağanüstü güzel bir gül goncası gördü. Çantasını bir kenara koyarak duvara tırmanmaya başladı. Duvar onun boyunda bir çocuk için oldukça yüksek sayılırdı. Ama sonunda duvarın üzerine çıkmayı başardı. Duvarın üzerine ağır ağır ilerleyerek o göz alıcı gül goncasının yanına kadar gitti ve dikkatlice eğilip onu derin derin kokladı. Sonra aynı dikkatle duvara tırmandığı yerden aşağıya indi. Üstü başı kirlenmiş, avuçlarının içleri de çizilmişti. Çantasını sırtına yükleyip yoluna devam etmek üzereydi ki arkasından birisinin seslendiğini duydu. "Hey küçük, bakar mısın?" Küçük çocuk arkasına dönüp baktığında kendisini çağıranın az önce duvarına tırmandığı bahçenin sahibi olduğunu anladı. "Buyurun bayım, beni mi çağırdınız?" dedi. Bahçeden çıkan adam. "Sen az önce benim bahçemin duvarına tırmandın ve güllerimden birini kokladın. Sonra da aşağıya indin. Oysa ben gülü koparacağını sanmıştım. Endişe ve öfkeyle koşup geldim. Ama sen gülü sadece kokladın. Ben başka çocukları da biliyorum. Gülleri koparıyorlar ve çiçeklerin dallarını kırıyorlar. Çocuğum bana söyler misin? Onca zahmete katlandın ama o gülü koparmadın. Sadece kokladın. Neden?" Küçük çocuk mahcup bir ifadeyle şöyle cevap verdi. "Bayım, bu yolun üzerinden her gün yüzlerce insan geçiyor. Eminim onlardan pek çoğu tıpkı benim gibi gülünüzü koklamak isteyeceklerdir. Bence onu koklamak herkesin hakkı."
Oğlumun sıra arkadaşı. Irkçılık mikrobunu henüz damarlarımdan atamadığım yıllardı. Hele benim gibi Güneyliler için bu mikroptan kurtulmak çok daha zordu. Eskiden zenciler hakkında düşündüklerimi hatırladıkça şimdi kendimden nasıl utanıyorum bilemezsiniz. Zencilerle beyazların aynı okullara gitmeye başlamasından sonra ben de pek çok beyaz aile gibi çocuğumun bir zenciyle arkadaş olması fikrinden korkuyordum. Ve korktuğum başıma geldi. Oğlum Bill, birinci sınıfa başladıktan bir hafta sonra yanıma gelip, "Biliyor musun anne, sıra arkadaşım Roger adında bir zenci," dedi. "O sınıfımızdaki tek zenci çocuk." Oğluma öfkemi belli etmemem gerektiğini biliyordum. Yutkundum ve, "Çok güzel, başka biri onunla sıra arkadaşı olmak istemedi mi?" diye sordum. "Bill, onu ben seçtim," diye cevap verdi. "Çünkü okul açıldığından beri her gün yerini değiştiriyorlar." Bile bu yaptığının iyi bir şey olduğunu söyleyebildim. Anlaşılan anne olmak beni oldukça yumuşatmıştı. Oğlumun temiz yüreğine kıyıp acımasız bir zenci karşıtı nutuk çekebilirdim oysa. Yapamadım. Ancak ertesi gün okula gidip Bill'in öğretmeniyle konuşma kararı aldım. Sabah oğlumla birlikte okula gittiğimde sınıfının kapısı önünde öğretmeniyle karşılaştık. Hemen Bill'i sınıfından içeriye gönderdim. Öğretmeni beni görür görmez bıkkın bir yüz ifadesiyle, "Bayan, siz de mi oğlunuzun sıra arkadaşını değiştirmek istiyorsunuz?" diye sordu. Birkaç metre ötesinde zenci bir kadın duruyordu. Onun Roger'ın annesi olduğunu tahmin etmem zor olmadı. Galiba o da oğlu hakkında öğretmeniyle konuşmaya gelmişti. Bir an göz göze geldik. Çok endişeli bir hali vardı. Sade ama şık giyimli bir hanımdı. Duruşunda, yürüyüşünde ilk anda fark edilen şey köklü bir asaletti. Tebessüm ederek beni selamladı. Elbette öğretmenin ilk anda söylediklerinden benim Bill'in annesi olduğumu anlamıştı. Öğretmen gibi o da benim cevabımı bekliyordu. Ve geçen her saniyenin yüzündeki endişeyi arttırdığını hissedebiliyordum. "Hayır, bunun için hiçbir sebebim yok," dedim. Sonra Roger'ın annesine elimi uzattım. Hayatımda ilk defa bir zenci ile el sıkışıyordum. "Siz oğlum Bill'in sıra arkadaşı Roger'ın annesi olmalısınız," dedim. İnsanın içini ısıtan bir gülümsemeyle. "Evet," dedi. "Oğlum bana sık sık Bill'den bahsediyor. Onu çok sevdiğini söylüyor." "Bill de bana Roger'dan bahsetti," dedim. Roger'ın annesi oğlunun sınıftaki durumunu öğrenmek üzere okula gelmişti. Öğretmene bir problem olmadığını, Roger'ın iyi ve uyumlu bir çocuk olduğunu söyledi. Zenci kadın öğretmene teşekkür etti ve beni tekrar selamlayarak yanımızdan ayrıldı. Öğretmenden öğrendiğime göre ilk bir hafta Roger devamlı sınıf ve sıra değiştirmişti. Beyaz çocukların aileleri benim yapmak istediğim şeyi yapıp öğretmenleriyle konuşmuşlar ve çocuklarının bir zenciyle oturmasını engellemişlerdi. Bu berbat durum hem Roger'a hem de ailesine oldukça zor günler yaşatmış olmalıydı. Bunları düşündükçe oğlumun ne kadar iyi kalpli bir çocuk olduğunu anlıyor ve şükrediyordum.
İlerleyen haftalarda Roger, Bill'i evlerine yemeğe davet etti. Ancak benim lanet güneyli damarım tuttu ve her seferinde bir bahane bularak gitmesine engel oldum. Sonra yıllarca bu yaptıklarının acısını ve utancını çekeceğim bir olay oldu. Doğum günümdü. Bill okuldan eve sıkı sıkı katlamış bir kağıtla döndü. Kağıdı açtığımda içinden 3 tane çiçek ve mum boyayla bir kağıda "Mutlu Yıllar" yazılı bir kart ve 10 sent çıktı. Bill bana babasıyla birlikte bir hediye almıştı. O yüzden bu onun hediyesi olamazdı. Yüzüne şaşkın şaşkın baktığımı görünce. "Bu para Roger'ın öğle yemeği parası," dedi. "Bugün senin doğum günün olduğunu söyleyince bunu sana gönderdi. Onun en iyi dostu olduğunu, çünkü sınıftaki sırasının değiştirilmesini istemeyen tek annenin sen olduğunu söyledi." Mavis Burton Ferguson. El Ele. Indiana eyaletinin küçük şehirlerinden birinde yaşayan 15 yaşındaki Brian'ın beyninde bir tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Kendisine radyasyon tedavisi ile kemoterapi uygulanıyordu. Bu tedavilerin sonucu olarak da saçları dökülerek başında hiç saç kalmamıştı. Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar okula, okuldaki arkadaşlarının arasına dönmek Brian için çok zordu. Okula gideceği sabah. "Anne, arkadaşlarım beni en son gördüklerinde siyah kıvırcık saçlarım vardı. Şimdi ben bu dazlak kafayla onların arasına nasıl gideceğim?" dedi. Annesi: "Sevgili Brian, eminim arkadaşların seni anlayacaklardır. Kimsenin seninle dalga geçeceğini sanmıyorum," diye onu rahatlatmaya çalıştı. Okulunu ve arkadaşlarını çok özleyen Brian, annesinin bu sözleriyle biraz olsun rahatlamıştı ama yine de içinde büyük bir korku vardı. Ancak annesiyle birlikte okuluna gidip sınıfından içeriye girdiğinde kendisini büyük bir sürpriz karşıladı. Brian'ın sınıfındaki bütün erkek çocuklar arkadaşları kendisini kötü hissetmesin diye saçlarını kazıtmışlardı. Son ders. Bir zamanlar Hindistan'da çok büyük bir ressam vardı. Eserleri herkes tarafından beğenilirdi. Ülkenin kralı bile onu şeref madalyası ile ödüllendirmişti. Ona Hintçe'de renklerin ustası anlamına gelen Ranga Charya adı verildi. Ama hayranları ona kısaca Ranga derlerdi. Ranga yıllar içinde alanındaki ustalığını kanıtlarcasına kendine özgü bir renk stili geliştirdi. Çok çalışması, yorumu ve konuya kendini vermesi kendinden sonra gelenlere örnek oldu. Bir sanat okulu açtı ve orada öğrencilerine sanatın inceliklerini öğretmeye başladı. Belli bir müfredatı ve süresi yoktu bu okulun. Öğrencinin yeteneğinden ve bilgisinden kendisi tatmin olduktan sonra onu sanat dünyasına takdim etmesi okulun en büyük özelliğiydi. Ranga'nın kendince bir öğrenci değerlendirme yöntemi vardı. Bu, onun çalışma yöntemi gibi dünyada eşi olmayan bir yöntemdi. Bu okulda bir öğrenci olan Rajeev çok aceleci biriydi. Allah vergisi bir yeteneğe sahipti. Ve Ranga'nın aradığı özellikler doğrultusunda diğer öğrencilerden çok daha hızlı bir başarı gösteriyordu. Ranga ondaki bu gelişmeden çok memnundu. Çok övgü ve teşvik aldıktan dolayı Rajeev merakla Ranga'nın onu artık bir ressam olarak ilan edeceği ve hayatının bu şekilde devam etmeye başlayacağı günü merakla ve heyecanla bekliyordu. Bir gün çok kibar bir şekilde Ranga'ya final uzmanlık sınavını ne zaman alacağını sordu. Ranga gülümseyerek ona şöyle cevap verdi. "Rajeev, sen benim gelecek vaat eden öğrencilerimden birisin. Çok kısa sürede sanatın inceliklerini öğrendin. Sanırım şimdi final sınavının zamanı geldi." "Öyleyse sınav konumun ne olduğunu söyler misiniz Ranga?" dedi genç ressam. Rajeev mutluluğunu ve heyecanını saklamakta zorlanıyordu. Ranga: "Rajeev, bir resim yapmanı istiyorum. Bu senin en iyi resmin olmalı. Ve herkes hayran kalmalı. Şimdi acele etme ve hayatının şaheserini yap," dedi. Rajeev gece gündüz çalıştı. En güzel resmini yaptı ve Ranga'ya getirdi. Ranga, "Şimdi bunu şehrin meydanında halkın beğenisine sun," dedi. "İnsanların senin eserini görmelerine izin ver. Resmin altına büyük ve koyu harflerle bu resmin halkın değerlendirilmesi için oraya konulduğunu
ve resimdeki hataların izleyenler tarafından resmin üzerine bir çarpı çizerek belirtilmesini rica ettiğini yaz. Rajaev, Ranga'nın dediklerini yaptı. Resmi şehrin en merkezi yerine koydu. Birkaç gün sonra Ranga gidip resmi getirmesini söyledi. Rajaev meydana giderken çok heyecanlıydı. Ancak oraya vardığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Tüm resim baştan aşağı çarpı işaretleriyle doluydu. Resmini oradan alan Rajaev büyük bir kalp kırıklığı ile hocasının yanına geldi. Ranga ona asla umutsuzluğa kapılmamasını ve yeniden bir resim yapmasını tavsiye etti. Rajaev bir süre sonra yeni bir sanat eseri daha yaptı. Ranga daha önce söylediği şeyleri tekrarladı. Ancak en son küçük bir değişiklik yaparak. Bu kez Rajaev'e resmin yanına boya ve fırça da koymasını söyledi. Bu kez resmin altına yazdığı mesajda, izleyicilerin hataları bulması ve resmin yanında bulunan malzemeleri kullanarak düzeltmeleri isteniyordu. Birkaç gün sonra Rajaev resmi almaya gittiğinde şaşırdı. Çünkü resmin üzerinde hiçbir işaret olmadığı gibi yanına konulmuş olan malzemelere de hiç dokunulmadığını gördü. Rajaev resmi hocasına sunarken çok mutluydu ve kendine olan güveni yeniden gelmiş. Ancak Ranga yine gülümsedi ve "Rajaev, bugün öğrenmiş olduğun bu dersle birlikte artık senin eğitimin tamamlandı." dedi. "Sevgili oğlum, eğer bu dalda mükemmellik ve yücelik istiyorsan, sadece sanatta ustalaşmış olman yetmez. Ama insanların eline fırsat verildiğinde, hiçbir şey bilmedikleri bir konuda bile eleştirip değerlendirme eğiliminde olduklarını da öğrenmen gerekir. Eğer dünyayı seni yargılayacak kişi olarak kabul edersen, hep hayal kırıklığına uğrarsın. İnsanlar hiçbir bilgisi ve ciddiyeti olmadan yargılamalarda bulunur ve birbirlerine fikirlerini söylerler. Senin ilk resmini çarpılar doldurdular. Çünkü onları engelleyecek hiçbir risk yoktu ve çoğunun bu konuda hiçbir yeteneği ve bilgisi de yoktu. Ama onlara sunulan bu fırsatı memnuniyetle değerlendirdiler. Aynı insanlardan hataları bulup düzeltmeleri istendiğinde ise hiçbiri bunu yapmadı. Çünkü bu kez onların bilgisi ve yeteneği risk altındaydı. Bu konudaki eksikliklerini göstermekten çekindiler, uzak durmayı tercih ettiler. Ranga sözlerine şöyle devam etti. Böylece sevgili oğlum, senin azmin, senin yeteneklerin, senin bilgin, senin sanat alanındaki çabaların, senin çok çalışmanın ve içten uğraşılarının değerli bir ürünüdür. Bunu dünyaya bedava sunma. O zaman çalışman ilk resminin uğradığı sonuca uğrar. Kendinin yargıcı ol ve değerini kendin belirle. Ama bunu adalet ve eşitlik ilkeleriyle yap. Ve böyle davrandığında seni temin ederim ki asla ne kendin ne de eserinle hayal kırıklığına uğrarsın. Allah seni korusun oğlum. Rajaev'in gözlerinde saygı ve neşe dolu yaşlar vardı. Kalbinin derinliklerinde eğer bu son dersi almasaydı eğitiminin eksik kalmış olacağını düşünüyordu. Vazo örneği. Konfüçyüs bazı insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçip eline bir vazo aldı ve tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde ise bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında elmayı vazonun içine bıraktıktan sonra vazoyu yere koydu ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci onu yiyebilir. Çocuklardan biri acıkmıştı. İlk o davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Elimi çıkaramıyorum. Konfüçyüs, elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece elini çıkarman mümkün olmayacaktır. Çocuk elmayı elinden bırakmak istemiyordu ama sonunda bırakmak zorunda kaldı. Elini vazodan çıkardığında yüzünde şaşkınlık okunuyordu. Konfüçyüs vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun içinde yuvarlanıp avucunun içine düştü. Çocukların hepsi gülmeye başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu. Konfüçyüs. Fakat bu göründüğü kadar basit değil. Bazen bir şeyi gerektiğinde bırakabilmek zor bir iştir. Onu bırakabilmek de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellendiğini görüyorsanız o zaman onu özgür bırakmalısınız.
Eğer yanlış bir şey yapıyorsanız, o zaman buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız, bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte ancak o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz. Delik ayakkabılar. Çocuklarım küçükken şehrimizin küçük fakir bir mahallesinde yaklaşık 8 yıl oturduğumuz için aslında çok şanslıydık. Çocuklarımdan Jared mahallemizin küçük okulunun 4. sınıfına gidiyordu. Jared her zaman çok duyarlı ve şefkatli bir çocuk olmuştur. Bir gün okuldan eve gelince bana sınıflarında ayakkabılarının altı delik olan Eric adında bir çocuktan söz etti. Her anne gibi benim işlerim de yoğundur. Jared'i dinleyip işimin başına döndüm ve pek bir yorum yapmadım. Fakat Jared konunun orada kapanmasına izin vermedi. Sürekli olarak çocuğun ayakkabılarını anlatıyordu. Bugüne kadar o ayakkabılar için neden o kadar üzüldüğünü anlamadım. Ama sanırım Eric'in yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu hissediyor ve ayakkabılarını da bu düşüncesinin bir delili olarak görüyordu. Bir gün okuldan eve gelince doğruca odasına gidip dolabını açtı. Sonra da mutfağa yanıma gelip, "Anneciğim, bu ayakkabılarımın bağı yok. Yeni bir ayakkabı bağı alırsak bu ayakkabılarımı Eric'e verebilirim," dedi. Çok şaşırmıştım. Hiçbir şey söyleyemedim. Gözlerim doldu. O anı hiç unutamam. Elinde ayakkabılarla bekleyen Jared'in yüzüne baktım ve ona, "Jared, bu kadar üzülüyorsan Eric'e yeni bir çift ayakkabı alabiliriz," dedim. Jared babasıyla ertesi cumartesi alışverişe çıktı ve Eric'e mavi bir çift spor ayakkabı aldılar. Jared, Eric'in ihtiyaçları konusunda gösterdiği hassasiyeti onun duyguları konusunda da gösterdi. Bize ayakkabıları Eric'e nasıl vereceğimizi uzun uzun anlattı. Babası okula gidecek, Eric'i dersten çağırtacak ve ayakkabıları yalnızken verecekti. Böylelikle Eric, sınıf arkadaşlarının önünde mahcup olmayacaktı. Eşim Jared'in söylediklerini istediği gibi yerine getirdi. O gün okuldan döndükten sonra Jared'in yüzündeki ifade ne kadar da hoştu. "Anneciğim, Eric ona ayakkabı aldığımız için hiç utanmadı biliyor musun? Herkes yeni ayakkabılarını gösterip, bakın bu ayakkabıları bana Jared'in babası aldı," dedi. Jared şimdi 21 yaşında ve gelecek ilkbaharda üniversiteyi bitirecek. Hala çok duyarlı ve sevgi dolu bir çocuk. Eric her neredeyse umarım mutludur ve ayaklarında yeni ayakkabılar vardır. Mary Short.